Ayrım 6.
Bunun üzerine kuzeninin peşini bırakmadı. Gazeteci gidip oturmuştu. Özellikle Kontes Sabin'le ilgileniyordu. Bu kadının adını sık sık işitmişti. 14 yaşında evlendiğine göre şimdi 34 yaşında olduğunu, evlendiğinden beri kocasıyla kayınvalidesi arasında çok yalnız bir yaşam sürdürdüğünü biliyordu. Kibarlar çevresinde bazıları onun çok soğuk, sofu bir kadın olduğunu, kimileri de Kontes'in bu eski konağa kapanmadan önceki güzel gülüşlerini, pırıltıları, iri gözlerini anımsayarak ona acıyordu. Fauchery bir yandan onu incelerken öte yandan duraksıyordu. Son zamanlarda Meksika'da ölen dostlarından bir yüzbaşı yola çıkmadan bir gün önce sofradan kalktıklarında birden içini dökmüştü. En sıkı ağızlı insanlar bile kimi zaman böyle yapar. Fauchery bunları belli belirsiz anımsıyordu. O akşam çok yiyip içmişlerdi. Kontesi bu eski salonun ortasında karalar giymiş sakin sakin gülümserken görünce duyduklarından kuşkuya düşüyordu. Kontes'in arkasında duran bir lamba onun yüzünün çizgilerini olduğu gibi ortaya çıkarıyordu. Esmer, tombul bir kadındı. Biraz iri ağzı, görkemli bir cinsellik anlamı katıyordu yüzüne. Toplum içinde sıkıldığını göstermek için bazı tavırlar takınan Lafalos, Bismarck'la ne alıp veremedikleri var diye mırıldandı. İnsan burada sıkıntıdan patlar. Buraya gelmek istemen çok saçma bir düşünce. Fauchery damdan düşercesine, söylesene Kontes kimseyle yatmıyor mu diye sordu. Yok canım, hayır dostum diye kekeledi. Tavrını unutuverdi. Sen kendini nerede sanıyorsun? Sonra böyle öfkelenmesinin yakışık almayacağını anladı. Kanepeye iyice gömülerek ekledi. Yani hayır dedim ama işin iç yüzünü ben de bilmiyorum. Şurada bir delikanlı var. Adı Focarmont. Her yere gelir. Bu konuda daha inanılmaz şeyler görülmüştür elbet. Ama ben aldırmıyorum. Ama kesin olan şu ki Kontes çapkınlık yapıyorsa da kurnazca yapıyor olmalı. Çünkü hiçbir dedikodu duyulmadı. Kimse bundan söz etmiyor. Sonra Fauchery'nin sormasına gerek kalmadı. Mufalar konusunda tüm bildiklerini anlattı. Ocağın karşısında sohbet etmekte olan hanımların arasında ikisi alçak sesle konuşuyordu. Onları böyle kravatlı, eldivenli gören, seçkin sözcüklerle ciddi bir konuyu konuştuklarını sanırdı. Lafaloz'un çok iyi tanıdığı ana Mufa, papazların arasından ayrılmayan, dayanılmaz, yaşlı bir kadındı. Havalı duruşu, dediğim dedik davranışları yüzünden herkesi önünde eğdirirdi. Mufa'ya gelince, 1. Napolyon'un kont ünvanı verdiği bir generalin son zamanlarında dünyaya gelen oğluydu. Aralık olayından sonra yıldızı parlamıştı. O da asık suratlıydı ama çok dürüst, kendi onurunu, yeteneklerini öyle ciddiye alıyordu ki bu yüzden cakasından geçilmezdi. Ona iyi bir eğitim veren annesiydi. Her gün günah çıkarttırmış, kaçamak yapmasına göz yummamıştı. Bu yüzden kont gençliğini bile bilememiş, dinsel görevlerini aksatmadan yerine getirmişti. Sıtma nöbeti geçirir gibi. Lafalos portreyi tamamlamak için kuzenini kulağına eğilip bir şey söyledi. Fauchery olanaksız bu dedi. Bunu yemin vererek söylediler. Vallahi evlendiğinde de böyleymiş. Fauchery gülerek konta bakıyordu. Kont çırpınmakta olan Steiner'e rakamlar vermeye başladığından beri favorileriyle çevrelenmiş bıyıksız yüzük daha ablak daha sert görünüyordu. Fauchery gerçekten de onda böyle bir durum var diye mırıldandı. Karısına güzel bir armağan vermiş demek. Ah zavallı kadın, kim bilir onun canını ne kadar sıkmış olmalı. Bahse girelim ki kadın bu konuda hiçbir şey bilmiyordur. Tam o anda Kontes Sabin ona söz söylüyordu. Gazeteci Mufa'nın durumunu öylesine hoş ve acayip buluyordu ki kadını işitmedi. Kontes sorusunu yineledi. Bay Fauchery, siz Bismarck'la ilgili bir yazı yazmadınız mı? Onunla hiç konuştunuz mu? Fauchery hemen yerinden kalktı. Kendini toplamaya çalışarak hanımların yanına gitti. Yine çabucak bir yanıt buluverdi. Vallahi bayan, bu yazıyı Almanya'da yayınlamış yaşam öykülerinden yararlanarak yazdığımı itiraf ediyorum. Bay de Bismarck'ı hiç görmedim ben. Sonra Kontes'in yanına oturdu. Onunla konuşurken düşünmeyi sürdürüyordu. Kontes yaşını göstermiyordu. İnsan en fazla 28 yaşında sanırdı onu. Uzun kirpiklerinin mavi bir gölge verdiği gözlerinde tam bir gençlik parıltısı vardı. Uyumsuz anne babanın arasında büyümüş, bir ay Marquis de Chardin, bir ay da Markiz'in evinde kalmıştı. Annesi ölünce herhalde babasının baskısıyla çok genç yaşta evlenmişti. Korkunç bir adam olan Marquis çok sofu olmasına karşın hakkında söylentiler çıkmaya başlamıştı. Fauchery babasını selamlama onuruna kavuşup kavuşmayacağını sordu. Kuşkusuz babası gelecekti ama çok geç vakit, çok işi vardı. Yaşlı adamın akşamları nerede geçirdiğini bilen, bildiğini sanan gazeteci hiç istifini bozmadı. Yalnız Kontes'in sol yanağında, ağzının yakınında gördüğü bir ben onu çok şaşırttı. Nana'da da aynısı vardı. Pek tuhaftı bu. Benin üzerinde küçük kıvırcık tüyler vardı. Ama Nana'nın tüyleri sarı olmasına karşın bununkiler karaydı. Ama neye yarar? Bu kadın kimseyle yatmıyordu. Kraliçe Augusta'yı tanımayı hep istemişimdir, diyordu Kontes. Çok iyi yürekli, çok sofu bir kadın olduğunu söylüyorlar. O da kralla gelecek mi dersiniz? Fauchery, bunu düşünmüyorlar hanımefendi, diye karşılık verdi. Kontes kimseyle yatmıyordu. Bu bakışlarından belliydi. Onu kasıntılı bir tavırla iskemlesinde oturan o değersiz kızının yanında görmek bile yeterdi. Çevreye bir kilise kokusu saçan bu mezar gibi salon, Kontes'in nasıl bir demir yumruk altında güç bir yaşam sürdüğünü yeterince anlatıyordu. Nemden kararmış bu eski eve kendisinden hiçbir şey katmamıştı. Gördüğü dinsel eğitimle, doldurduğu çilelerle, oruçlarla burada egemen olup her dediğini yaptıran Mufay'dı. Ancak Fauchery, kadınların arkasından ansızın o çürük dişli, kurnaz gülümseyişli ufak tefek yaşlı adamı koltuğunda daha kesin bir kanıt elde etmiş oldu. Bu adamı tanıyordu. Adı Theophile Benoit'du. Kilise davalarıyla uğraşan eski bir dava vekiliydi. Yüklü bir servetle işten çekilmişti. Oldukça gizemli bir yaşantı sürdürüyor, her yere kabul ediliyor, herkesten büyük saygı görüyordu. Büyük bir gücün simgesiymiş, arkasında gizli bir gücün varlığı seziliyormuş gibi korkuyorlardı ondan. Bununla birlikte çok alçak gönüllü görünüyordu. Madeleine Kilisesi'nin mallarının yöneticisiydi ve yalnızca 9. mahallenin belediye başkan yardımcılığını kabul etmişti. Bunu boş zamanlarını değerlendirmek için yaptığını söylüyordu. Vay canına, kontesin çevresindekiler de iyiydi hani. Bu kadın işe yaramazdı. Fauchery kadınların arasından kurtulunca kuzenine, haklısın, insan burada sıkıntıdan çatlıyor dedi, sıvışalım. Ama Kont Mufay'la milletvekili yanından ayrılınca bankacı ter içinde alçak sesle homurdanarak ilerledi. Lanet olsun, bir şey söylemek istemezlerse söylemesinler, konuşan birini bulurum nasılsa. Sonra gazeteciyi bir kenara çekip sesini değiştirerek başarı kazanmış bir tavırla, yarın değil mi dedi, ben de geliyorum dostum. Fauchery şaşırarak ya diye mırıldandı, bilmiyor muydunuz? Kızı evinde bulmak için canım çıktı. Üstelik Mignon peşimden ayrılmıyordu. İyi ama Mignonlar da gelecek. Evet, bana söyledi bunu. Sonunda beni kabul etti ve çağırdı. Tiyatrodan çıkınca gece yarısı gideceğiz. Bankacı çok neşeliydi. Gözlerini kırptı. Sözcüklerinin üstüne basa basa ekledi. İşte böyle. Ya siz? Ne yani dedi Fauchery anlamazdan gelerek. Yazdığım yazı için bana teşekkür etmek istedi. Bu yüzden de evime geldi. Tabii canım öyledir. Sizler mutlu insanlarsınız. Ödül veriyorlar size. Ha bu arada yarın parayı kim ödüyor? Gazeteci bunu hiç kimse bilmiyor dercesine kollarını açtı. O sırada Van der Ves, Bismarck'ı tanıyan Steiner'i çağırıyordu. Bayan Dujoncoy neredeyse inanmıştı. Şunları söyleyerek bağladı. Bismarck bende kötü bir etki yaratmıştı. Yüzü hain bana göre. Ama çok nükteli olduğuna inanmak isterim. Başarılarını açıklıyor bu. Frankfurtlu bir Yahudi olan bankacı hafifçe gülümseyerek kuşkusuz dedi. Bu arada Lafaloise kuzenine soru sormayı göze almıştı. Peşinden giderek sordu. Demek yarın akşam bir kadının evinde yemek yenecek. Kimin evinde ha? Kimin evinde? Fauchery onları dinlediklerini belirten bir işaret yaptı. Görgü kurallarına uymak gerekiyordu. Kapı yeniden açılmıştı. Peşinde bir delikanlıyla yaşlı bir kadın içeri girdi. Fauchery sarışın Venüs'ün gösterildiği akşam enfes diye bağıran, ünlü çığlığı hala yankı uyandıran o okul kaçağını tanıdı. Bu kadının gelişi salonu harekete geçirmişti. Kontes Sabin onu karşılamak için hemen kalkıp ilerledi. Kadının iki elini tutmuş ona sevgili Bayan Hugon diyordu. Kuzeninin bu sahneyi merakla izlediğini gören Hector ona birkaç sözcükle ayrıntıları anlattı. Bayan Hugon bir noterden dul kalmıştı. Orleans yakınlarındaki Fondettes de ailesinin eski malikanesinde oturuyordu. Paris'te Richelieu sokağında da bir evi vardı. Buraya geldikçe bu evde kalıyordu. Şimdi hukuk fakültesinin birinci sınıfındaki en küçük oğlunu yetiştirmek için birkaç haftadır buradaydı. Bayan Hugon eskiden Markiz de Şuad'ın çok yakın dostuydu. Kontes de ellerinde doğmuştu. Evlenmeden önce aylarca kalırdı. Hala ona sen diyordu. Bayan Hugon Sabine, sana George su getirdim dedi. Büyümüş değil mi? Açık mavi gözleri kıvırcık saçlarıyla oğlan kılığına girmiş bir kızı andıran delikanlı Kontes'i rahat bir tavırla selamladı. Ona iki yıl önce Fondettes'te birlikte kolan oynadıklarını anımsattı. Kont Mufa, Philip Paris'te mi dedi. Hayır dedi yaşlı kadın. O kıtasıyla hep Bors'ta. Oturmuş kurumlanarak büyük oğlundan söz ediyordu. İri yarı bir delikanlıydı. Aklına uyup asker olmuş, çabucak teğmenliğe yükselmişti. Tüm kadınlar sevgi dolu bir saygıyla çevresini almıştı. Konuşma daha kibar ve ince konulara gelmişti. Fauchery bu saygıdeğer hanıma onun ak saçlarla çevrilmiş gülümseyen yüzündeki anaç parıltıya bakınca biraz önce Kontes Sabin'den kuşkulandığı için kendini pek gülünç buldu. O sırada Kontes'in oturmuş olduğu kırmızı ipekten kapitoneli büyük iskemle gazetecinin ilgisini çekmişti. Bu isli salonda iskemlenin pek çiğ bir görünüşü, pek iç gıdıklayıcı bir hafifliği vardı. İnsanı cinsellik dolu bir tembelliği yeten bu mobilyayı buraya kont getirmiş olamazdı. Deneme gibi bir şeydi bu. Bir isteğin, bir zevk alışın başlangıcıydı sanki. O anda kendini unuttu, düşlere daldı. Bir gece bir lokanta odasında kendisine açılan bir gezi elinde olmadan düşündü. Cinsel bir merakla Mufalar'ın evine gelmek istemişti. Arkadaşı Meksika'da öldüğüne göre kim bilir belki de beklemek gerekiyordu. Kuşkusuz saçma bir şeydi bu. Ama bu düşünce aklını kurcalayıp durmaktaydı. Merakı uyanmıştı. Kendini kurtaramıyordu bir türlü. Sevimli hali geriye yaslanan arkalığıyla büyük iskemle şimdi hoşuna gidiyordu. Dışarıda onları akşam yemeğine çağıran kadının adını öğrenmeyi aklına koyan Lafalos, gidiyor muyuz diye sordu. Faucher'i birazdan çıkarız dedi. Ama acele etmiyordu. Kalmak için de yapmak zorunda olduğu daveti bahane etti. Bunu düzenlemek hiç de kolay değildi. O sırada hanımlar çok acı törenden bir kızın rahibe oluşundan söz ediyorlardı. Tüm Paris sosyetesi 3 günden beri heyecan içindeydi. Dayanılmaz bir istekle Karmelites'e giren kız Baroness de Fogeray'ın büyük kızıydı. Fogeraylarla uzaktan kuzeni olan Bayan Chantereau, Baronesi'nin çok ağladığını bu yüzden de hemen ertesi gün yatağa düştüğünü anlatıyordu. Leonid, ben çok iyi bir yerdeydim dedi. Bu iş çok tuhaf geldi. Bununla birlikte Bayan Hugon zavallı anneye çok acıyordu. Kızını böyle yitirmek ne acıydı kim bilir. Her zamanki sakin açık sözlülüğüyle beni sofu olmakla suçlarlar dedi. Ama yine de böyle canlarına kıyarcasına dik kafalılık eden kızların yaptıklarını da çok acımasızca buluyorum. Kontes soğuktan korkan bir kadının hafif ürperişiyle ateşin karşısındaki geniş koltuğuna daha fazla gömülerek ''Evet, korkunç bir şey bu'' diye mırıldandı. Bunun üzerine kadınlar tartışmaya başladı ama seslerini fazla yükseltmiyorlardı. Zaman zaman hafif gülüşler konuşmanın ağır başladığını bozuyordu. Ocağın üstünde duran pembe dantelli, kaplı iki lamba onları hafifçe aydınlatıyordu. Uzaktaki mobilyaların üstünde kocaman salonu tatlı bir loşluğa boğan öteki üç lamba duruyordu. Steiner'in canı sıkılmaktaydı. Kısaca Leonid diye çağırdığı bu ufak tefek Chazelle denen kadınla ilgili bir serüven anlatıyordu Faucher'e. Hanımların koltuklarının arkasına durmuş, sesini alçaltarak yaman kadındır diyordu onun için. Faucher de kadına bakıyordu. Bayan de Chazelle açık mavi satenden uzun bir giysi giymiş, koltuğunun köşesinde tuhaf bir biçimde kurulmuştu. Bir oğlan gibi narin ve ataktı. Faucher onu böyle görünce şaşıp kaldı sonunda. Annesinin ciddi ciddi çeki düzen verdiği Caroline Hackett'in evinde insan daha rahat ediyordu. Tüm bunlar başlı başına bir yazı konusuydu. Şu Paris'in kibarlar çevresi ne tuhaf bir çevreydi ya. En katı kuralların geçerli olduğu salonlar bile tıklım tıklımdı. O sessiz, yalnız çürük dişlerini göstererek sırıtmakla yetinen Theophile Venot rahmetli Kontes'ten miras kalmış olmalıydı. Sonra yaşlı hanımlarla Bayan Chantereau, Bayan Jonquay köşelerde kımıldamadan duran 4-5 yaşlı kadın da ondan kalmaydı kuşkusuz. Kont Muffa, Tuileries'in sarayındaki tüm erkeklerin beğendiği gibi temiz giyimli memurlar getiriyordu eve. Bunların arasında sinek kaydı tıraş olmuş, sönük bakışlı bir şube müdürü de vardı. Giysisi öyle dardı ki adam en küçük bir hareket bile yapamıyordu. Hemen hemen tüm delikanlılarla çok kibar tavırlı birkaç kişiyi Marquis de Chartres getirmişti. Meclise girerek partiye yeniden katıldıktan sonra kralcı partiyle de ilişkilerini sürdürmüştü Marquis. Geriye Leonid de Chazelle'in Steiner kalıyordu. Onlar da karanlık bir köşedeydi. Bunlar arasında yaşlı, kibar hanımefendi tavırlarıyla Bayan Hugon göze çarpıyordu. Yazacağı yazıyı gözlerinin önünde canlandıran Faucher de yazıya Kontes Sabine'in köşesi adını verecekti. Steiner alçak sesle başka bir kez de Leonid tenoru Montauban'a getirtti diye sürdürmekteydi. İki fersah ötede Besorsil'in şatosunda oturuyordu. Her gün iki atlı bir arabayla tenorun kaldığı Lyon Dora geliyordu. Araba kapıda bekliyor, insanlar toplaşıp atları seyrederken Leonid de saatlerce kalıyordu otelde. Bir sessizlik olmuştu. Yüksek tavanın altında resmi birkaç saniye geçti. İki delikanlı fısıldaşıyordu ama onlar da sustu. Salonda yürümekte olan Kont Muffa'nın boğuk ayak seslerinden başka bir şey işitilmez oldu. Lambalar donuklaşmış gibiydi. Ateş sönmek üzereydi. Ağırbaşlı bir karanlık evin eski dostlarını 40 yıldır oturdukları koltuklarda kaplayıvermişti. Konuklar sanki iki cümle arasında kontun annesinin o görkemli soğuk tavrıyla içeriye girdiğini hissetmiş gibiydiler. Sonunda Kontes Sabin anlatmakta olduğu konuya dönerek sonunda dedikodu çıktı. Delikanlı ölmüş olmalıydı. Bu da zavallı kızcağızın manastıra giriş nedenini açıklıyordu. Zaten Bay de Fogeray'ın bu evliliğe razı olmayacağı söyleniyordu. Leonid aptallaşmış gibi daha başka şeyler de söyleniyor diye bağırdı. Sonra daha fazla konuşmak istemeyip gülmeye başladı. Bu neşeye kendini kaptıran Sabine mendilini ağzına kapattı. Geniş salonun görkemi içinde bu gülüşler öyle bir çınlıyordu ki Fauchery çok etkilendi. Kırılan bir kristal gibi ses çıkıyordu. Kuşkusuz bunda bir çatlama başlangıcı vardı. Bayan Dujoncoy karşı çıkıyor, Bayan Chantereau bir evlilik tasarlandığını ama işlerin yüzüstü kaldığını söylüyordu. Erkekler bile düşüncelerini söylemeyi göze aldı. Birkaç dakika herkes düşüncesini söyledi. Salonda her kafadan ses çıktı. Bonapartçılarla kralcılar kuşkucu kibar konuklara katılmıştı. Tümü bir düşünce çevresine toplanmış görünüyordu. Estelle ocağa biraz odun atsınlar diye zili çalmıştı. Uşak lambaların ışıklarını yükseltiyordu. Herkes uyanmış gibiydi. Fauchery rahatlamışçasına gülümsüyordu. Bu soruya canı sıkılan Van der Ores, Fauchery'nin yanına gelerek dişlerinin arasından ''Canım kuzenleriyle evlenemeyince onlar da Tanrı'yla evleniyor.'' dedi. ''Hem dostum sevilen bir kadının rahibe olduğunu gördün mü hiç?'' Fauchery yanıtı beklemedi. Bu işten bıkmıştı artık. Alçak sesle ''Söylesene yarın kaç kişi olacağız?'' diye sordu. ''Mignonlar, Steiner, siz, Blanche ve ben geleceğiz. Başka kimler var?'' ''Caroline da gelecek sanırım. Simon, Gaga da gelir. Tam olarak bilmiyorum. Böyle durumlarda 20 kişi gelecek sanılır ama 30 kişi oluverir.'' Van der Rey hanımlara baktıktan sonra başka bir konuya geçti. ''Şu Bayan Dujoncoy 15 yıl önce çok güzelmiş herhalde. Zavallı Estelle iyice uzamış. Tam da yatağa konacak güzel bir tahta gibi. Ama birden sustu. Aklına yarınki akşam yemeği gelmişti. Bu gibi toplantıların sıkıcı yanı aynı kadınların gelmesidir. Yenileri gerek. Birini bulup getirmeye çalışın. Hah bir fikrim var. Şu şişman adama rica edeyim. Varyetes'te geçen akşam dolaştırdığı kadını da getirsin.'' Salonun ortasında uyuklayan şube müdüründen söz ediyordu. Fauchery bu kibar görüşmeyi uzaktan neşelenerek izledi. Van der Ores kurumlu kurumlu duran şişman adamın yanına gidip oturmuştu. İkisi de bir süre askıdaki işi ölçülü bir biçimde konuşur göründü. Yani bir genç kızı rahibe olmaya iten nedenleri tartıştılar. Sonra kont dönüp gelerek ''Olanaksızmış bu.'' dedi. ''Kadının namuslu olduğuna yemin ediyor. Kabul etmezmiş. Ama yine de onu Lord'un evinde gördüğümle bahse girerim.'' Fauchery gülerek ''Ne siz Lord'a mı gidiyorsunuz?'' diye mırıldandı. ''Böyle yerlerde de kendinizi tehlikeye atıyorsunuz demek. Ben yalnızca bizim gibi züğütler gider sanırdım.'' ''Eh dostum, insan her şeyi bilmeli.'' Sonra gözleri parlayarak alay ettiler. Martris sokağında şişman Lord Piedelf'in sıkıntıdan olan kızlara 3 frank karşılığında verdiği table d'hote yemeği konusunda ayrıntılar anlattılar birbirlerine. Tuhaf bir yerdi burası. Tüm kızlar Lord'u dudaklarından öpüyordu. Kontes Sabin söz arasında kulağına tuhaf bir sözcük çarptığı için başını çevirince neşelenmiş, ateşlenmiş bir halde birbirlerine sürtünerek geri çekildiler. Yalnız George Hugo'nun yanlarında durduğunu, konuştuklarını dinlediğini fark etmemişlerdi. Delikanlı öyle kızarmıştı ki yüzü kulaklarından kız boynunu andıran boynuna kadar pespembe olmuştu. Toy delikanlı utanç içindeydi ama pek keyifli görünüyordu. Annesi onu salona bıraktığından beri kendisine en şık görünen Bayan de Chazelle'in ardından dolanıyordu. Ama Nana onu bastırmaktaydı yine. Bayan Hugon, ''Dün akşam George beni tiyatroya götürdü.'' diyordu. ''Evet, Varietes tiyatrosuna. Oraya belki 10 yıldan beri adımımı atmamıştım. Bu çocuk müzikten pek hoşlanıyor. Ben hiç eğlenemedim ama çocuk öyle sevinçliydi ki. Bugünlerde pek garip oyunlar yazılıyor. Hem doğrusu müzikten fazla hoşlanmadığımı itiraf etmeliyim.'' Bayan de Joncoy ellerini havaya kaldırarak ''Nasıl olur da müzikten hoşlanmazsınız hanımefendi?'' diye bağırdı. ''Müzik sevilmez mi hiç?'' Derken herkes aynı şeyi söylemeye başladı. Bayan Hugon Varietes'teki o oyundan hiçbir şeyi anlamamıştı ama kimse bu konuda ağzını açmıyordu. Kadınlar oyunu biliyordu ancak kimse konuşmadı. Birden konuşma duygu alanına çevrildi. Herkes ustalara olan hayranlığından incelikle söz etti. Bayan Dujoncoy yalnız Weber'i seviyordu. Bayan Chantereau İtalyanları üstün tutmaktaydı. Bu kadınların sesleri gevşemiş, nazlı bir hal almıştı. Ocağın önünde huşu dolu bir hava, küçük bir kilisede kendinden geçmiş yakaran insanlar var gibiydi. Van der Ores Fauchery'i salonun ortasına doğru götürürken ''Yarın için kesinlikle bir kadın bulmamız gerek yine de.'' diye fısıldadı. ''Steiner'e sorsak mı?'' Gazeteci ''Yo'' dedi. ''Steiner bir kadın bulursa bu demektir ki Paris ondan bıkmıştır.'' Bununla birlikte Van der Ores çevresine bakarak aranıyordu. ''Durun'' dedi. ''Geçen gün Foucault Mont'un yanında sevimli bir sarışın kadın gördüm. Söyleyeyim de onu getirsin.'' Bunun üzerine Fokarmont'a seslendi. Çabucak birkaç söz ettiler. Ortaya bir pürüz çıkmış olmalıydı. Çünkü ikisi de dikkatle yürüyüp hanımların etekliklerinin üstünden atlayarak başka bir delikanlıyı bulup bir pencerenin yanında onunla konuşmayı sürdürdü. Yalnız kalan Fawcett'i ocağın yanına gitmeye karar vermişti. Tam o anda Bayan de Jonquay Weber'i dinlediği zaman gözünün önünde göllerin, ormanların belirdiğini, kırağa yağmış çayırların üstünde güneşin doğmakta olduğunu gördüğünü anlatıyordu. O anda bir el Fawcett'in omzuna dokundu. Arkasından bir ses, ''Bu doğru değil.'' diyordu. Fawcett'i dönüp de La Faloise'i tanıyınca, ''Nedenmiş?'' diye sordu. ''Şu yarınki akşam yemeği, beni de çağırtabilirdin.'' Fawcett'i sonunda karşılık vermek üzereyken Van der Rohe gelip ona, ''Galiba bu kadının Fokalmont'la bir ilgisi yokmuş.'' dedi. O şuradaki bayla düşüp kalkıyormuş. Gelemeyecek bu yüzden. Ne aksilik. Ama yine de Fokarmont'un yakasını bırakmadım. Polaris Royal'den Louis'i getirmeye çalışacak. Bayan Chantereau sesini yükselterek Bay de Van der Rohe, pazar günü Hulk Wagner'i ıslıklamıştı değil mi diye sordu. Van der Rohe aşırı kibar bir tavırla ilerleyerek hem de korkunç bir şekilde diye karşılık verdi. Sonra hanımların kendisine alıkoyamadıklarını görünce uzaklaştı. Yine gazetecinin kulağına eğilerek ''Başka kadınlar da bulacağım.'' diye fısıldadı. Bu delikanlılar pek çok küçük yosmalar tanıyordur. Bunun üzerine Van der Rohe'nin kibarca gülümseyerek erkeklere yanaştığı, salonun dört köşesinde konuştuğu görüldü. Topluluklara karışıyor, herkesin kulağına bir şeyler fısıldıyor, göz kırparak, akıllıca baş sallayarak dönüp gidiyordu. Her zamanki rahat tavrıyla herkese bir parola veriyor gibiydi. Sözler ağızdan ağza dolaşıyor, herkes birbirine randevu veriyordu. Bu arada da hanımların müzik konusunda yaptıkları o duygusal konuşmalar adam toplama çabalarının ateşli gürültüsünü bastırıyordu. Bayan Chantereau durmadan ''Yo artık sizin şu Almanlardan söz etmeyin.'' diyordu. ''Şarkı neşe ve ışık demektir. Patti'yi Sevil Berberi'nden dinlediniz mi?'' Piyanoda ancak yarım yamalak operet parçaları çalabilen Leonid çok hoştu diye mırıldandı. Bu arada Kontes Sabin zile basmıştı. Salı günleri fazla konuk olmadığı zaman çay salonda verilirdi. Bir masanın üstünü uşağa boşalttırırken Kontes Comte Van der Rohe'si bakışlarıyla izliyordu. Dişlerinin beyazlığını hafifçe ortaya çıkararak belli belirsiz gülümsemekteydi. Comte yanından geçerken ona sordu. ''Yine de dolaplar çeviriyorsunuz Bay Van der Rohe.'' Comte sakin sakin ''Ben mi hanımefendi?'' diye karşılık verdi. ''Hiçbir dolap çevirdiğim yok.'' ''Ya pek meşgul olduğunu görmüştüm. Alın biraz çalışın bari.'' Eline bir albüm vererek onu piyanonun üzerine koymasını rica etti. Ama Kont, Fauchery'e Tatan Nene'nin geleceğini yavaşça fısıldama olanağı buldu. Kışın en güzel gözlü kadını oydu. Ayrıca da Falyes Dramatikes'te yeni başlayan Maria Blond da vardı. Sonunda Kont çağrılmasını beklerken Van der Rohe onu hemen alıkoydu. Ama Clarice'i getireceğine dair söz aldı. Sonra onun çekingen davrandığını görünce yatıştırmak için ''Canım ben sizi davet ediyorum ya'' dedi. ''Bu yeter.'' Ama yine de La Faloise kadının adını öğrenmek istiyordu. Bu arada Kontes Van der Rohe'yi yanına çağırmış, ona İngilizlerin çayı nasıl pişirdiklerini soruyordu. Van der Rohe yarışlara atlarını soktuğu için sık sık İngiltere'ye gidiyordu. Ona göre yalnız Ruslar çay demlemeyi biliyordu. Sonra çay tariflerini verdi. Konuşurken aklı başka yerdeymiş gibi sözünü yarıda bırakarak sordu. ''Bu arada Marki yok mu, onu göremeyecek miyiz?'' Kontes geleceğine kesin söz vermişti diye karşılık verdi. ''Endişelenmeye başladım, işleri alıkoymuştur onu.'' Van der Rohe anlamlı gülümsedi. Marquis de Chard'ın ne tür işlerle uğraştığı konusunda kuşku duyarmış gibi görünüyordu. Aklına Marquis'in ara sıra köye götürdüğü güzel bir kız gelmişti. Belki onu da yemeğe götürebilirdi.